Ayrım 10.
Kavedanya'ya mektup yazmak için Marana'nın her zaman işle ilgili bir gerekçesi var. Ya çevirilerin gecikme nedenlerini açıklamak, ya avansların ödenmesi için sıkıştırmak, ya da ellerinden kaçırmamaları gereken yeni yabancı yayınları haber vermek. Ama bu normal iş yazışması konuları arasında bir takım entrikalara, dolaplara, gizemlere dokundurmalar da var. Ya da neden daha fazla bir şey söylemek istemediğini açıklamak isterken Marana sonunda giderek çılgınlaşan karma karışık bir sarmalın içinde buluyor kendini. Mektuplar 5 kıtaya yayılmış yerlerden postalanmış ama asla normal postaya emanet edilmemişe benziyorlar. Daha çok onları başka yerden postalayan rastgele ulaklara verilmişler. Böylece zarfların üzerindeki pullar çıkış yerleri olan ülkelerle uyuşmuyor. Tarih sırası da anlaşılmıyor. Daha önceki yazışmalara gönderme yapan ama daha sonra yazıldıkları anlaşılan mektuplar var. İleride daha geniş açıklama yapacağını söyleyen mektuplar var. Onları bir hafta öncesinin tarihini taşıyan sayfaların arasında buluyorsunuz. Cerro Negro. Güney Amerika'da uzak bir köyün adı gibi görünebilecek boğa, dosyadaki son mektuplara başlık olarak atılmış. Ama burası nerede? Ant dağlarının tepesinde mi, yoksa Orinoco ormanlarının derinliklerinde mi? Şurada burada geçen birbiriyle çelişkili doğa görünümü parçalarından bu anlaşılamıyor. Önünde duran mektup normal bir iş mektubuna benziyor. Orada Kimmer dilinde yayın yapan bir yayın evi nasıl oldu da başarısız oldu? Yayınları iki Amerika'daki Kimmer göçmenlerinin oluşturduğu sınırlı pazarı amaçlıyorsa, en ünlü uluslararası yazarların kendi dillerindeki yayın hakları da içinde olmak üzere dünya haklarına sahip oldukları en yeni kitaplarının Kimmerce çevirilerini nasıl basabilirler? Gerçek ortada. Besbelli onların yöneticisi olan Hermes Marana, ünlü İrlandalı yazar Silas Flannery'nin heyecanla beklenen Birbirine Dolaşan Çizgilerin Ağında adlı yeni romanı için Bay Kavedanya'yı tercih hakkı tanıyor. Gene Cerro Negro'dan bir başka mektup. Tam tersine bambaşka bir tonda yazılmış. Lirik, esinli. Anlaşıldığına göre yerel bir söylenciyi aktarıyor. Öykülerin babası olarak tanınan yaşlı bir Hintli ile ilgili, yaşı unutulmuş, gözleri görmeyen, okuması yazması olmayan bir adam. Sürekli hiç bilmediği ülkelerde ve zamanlarda geçen öyküler anlatıyor. Bu garip olgu pek çok insan bilimcinin, parapsikoloğun onu görmeye gitmesine neden olmuş. Ünlü yazarların yayınlanmış pek çok romanının daha onlar yayınlanmadan yıllar önce öykülerin babasının hışıltılı sesiyle sözcü sözcüğüne anlatıldığı saptanmış. Kimilerine göre yaşlı Hintli anlatı malzemesinin evrensel kaynağıdır. Tek tek yazarlarda ortaya çıkan en eski mamanın, kimilerine göre sanrılar gördüren mantar tüketimi sayesinde meczup mizaçların en güçlüleriyle iletişim kurmayı, onların ruh dalgalarını yakalamayı beceren bir yalvaç. Gene kimilerine göre Alexander Dumas ile James Joyce'un olduğu kadar Homeros'un Binbir Gece Masalcısının Popol Vuh'un yazarının yeniden cisim bulmuş sureti. Ama buna Homeros'un ruhunun göçmesine gerek olmadığı, çünkü onun hiç ölmediği, bin yıllardır yaşadığı, yazmayı sürdürdüğü, genellikle ona mal edilen iki şiir dışında insanoğlunun bildiği pek çok ünlü anlatının da yazarı olduğu biçiminde yanıt veren kişiler de var. Yaşlı adamın gizlendiği mağaranın ağzına bir teyp bandı koyan da Hermes Marana. Ama bu kez New York'tan postalanmış görünen bir başka mektupta yayınlanmamış yapıtlar için Marana'nın önerdiği kaynak çok farklı bir şeye benziyor. Mektubun antetinden de anlayacağınız gibi BYÜÖ'nün karargahı eski Wall Street bölgesinde. İş dünyası bu asık yüzlü binaları bırakıp gideli İngiliz bankalarından kaynaklanan kilisemsi görünüşleri oldukça meşhumlaştı. Zile basıyorum. Ben Hermes, size Flannery'nin romanının başını getiriyorum diyorum. Bir süredir beni bekliyorlar çünkü İsviçre'den bir telgraf çekmiş gerilim romanlarının yaşlı yazarını bir yazarın biçimsel ve kavramsal modellerine tam anlamıyla uygun olarak bilgisayarlarımızın programlanmış bir metnin bütün ögelerini geliştirip yarım kalan kitapları kolayca tamamlayabileceklerine inandırdığım için başlayıp da bitiremediği romanı bana emanet etmeye razı ettiğimi bildirmiştim. Kara Afrika'nın bir başkentinden o sayfaların New York'a teslimi kolay olmamış, serüvenci yanının dizginlerini boş bırakan Marana'nın yazdıklarına inanacak olursak. Böyle dalmış gidiyorduk. Uçak kremamsı bukleli bulutların içine dalmıştı. Bense Silas Flannery'nin yayınlanmamış yapıtı Birbirine Dolaşan Çizgilerin Ağındasını okumaya, uluslararası yayın dünyasının sabırsızlıkla beklediği, benimse cesaret edip yazarından aldığım değerli el yazmasını, birden gözlüklerimin kemerinin üzerine namlusu kesik bir makineli tüfeğin ağzı dayandı. Silahlı gençlerden bir komando uçağa el koymuştu. Ter kokusu hiç de hoş değildi. Çoğa kalmadan asıl amacının bendeki el yazmasını almak olduğunu anladım. Bu çocuklar SGÖ'den kuşkusuz ama en son militanları hiç tanımıyorum. Asık, sakallı yüzler, küçümseyici bir tutum, hareketin hangi kanadından olduklarını anlamama yarayan özellikler değil bunlar. Hiçbir havaalanı bizi kabule hazır olmadığı için bir kontrol kulesinden ötekine giderek yol değiştirip duran uçağımızın ne kadar dolaştığını uzun uzun anlatmayacağım. Sonunda insancıl eğilimleri olan bir diktatör, Başkan Buta Matari, dolaşacak hali kalmayan uçağımıza kuş uçmaz kervan geçmez bir yerdeki havaalanının tümsekli pistine inme izni verdi. Ve kendisi de aşırıcı komandolarla büyük güçlerin büyük korkular geçiren kançılar yaları arasında arabuluculuk etme rolünü üstlendi. Biz rehineler için günler tozlu bir çölde, çinko bir kaydırmanın altında ağır aksak ve tarazlı bir biçimde geçiyordu. Mavimsi gagalı akbabalar toprağı gagalayıp solucanları yakalıyorlardı. Onlardan biriyle yüz yüze gelir gelmez sesleniş biçimine bakılırsa Marana ile SGÖ'nün hava korsanları arasında bir ilişkisi olduğu açıkça belli. Siz geldiğiniz yere gidin de bebeler patronunuza söyleyin. Patronunuz kaynakçasını günümüze uydurmak istiyorsa gelecek sefere daha uyanık yavru kurtlar göndersin. Bana gafil avlanmış ajanların o şaşkın uykulu bakışıyla bakıyorlar. Gizli kitaplara tapınma ve onları bulup çıkarma inancı sonunda görevlerinin ne olduğunu yarım yamalak bilen bu çoluk çocuğun eline kaldı. Siz kimsiniz diye soruyorlar bana. Adımı duyar duymaz taş kesiliyorlar. Örgüte yeni girdikleri için beni kişisel olarak tanıyamazlardı. Ancak bütün bildikleri ben atıldıktan sonra ortada dolaşan karalamalardı. Tanrı bilir kimin, neyin hizmetinde olan 2, 3, 4 yanlı bir ajan. Benim kurduğum sahte güç örgütünün ancak benim denetimim altındayken o güvenilmez guruların eline düşmekten korunurken bir anlamının olacağını hiçbiri bilmiyor. Siz bizi ışık kanadından sandınız değil mi diye soruyorlar. Merak ediyorsanız söyleyelim. Biz gölge kanadındanız ve sizin tuzaklarınıza düşmeyiz. Öğrenmek istediğim buydu. Yalnızca omuzlarımı silkip gülümsedim. İster ışık kanadı, ister gölge kanadı olsun. Ben her iki kanat içinde ortadan kaldırılması gereken bir haindim. Ama artık bana bir şey yapamazlardı çünkü onlara sığınma hakkı tanıyan Başkan Buta Matari beni koruyucu kanadı altına almıştı. Ama o SGÖ uçak korsanları bu el yazmasını neden ele geçirmek istesinler? Bunun bir açıklamasını bulmak için sayfalara göz atıyorsun ama komandoları etkisiz hale getirip el yazmasını ele geçiren ve onun yazarını ulaştıracağına söz veren ama imparatorluk tacı giyme ve komşu toprakları ülkesine katma niyetlerini doğru gösteren bir hanedanlık romanı yazmasını yazardan isteyen Buta Matari ile yaptığı diplomatça bir anlaşmadan kendine pay çıkaran Marana'nın övünmelerini buluyorsun çoğunlukla. Anlaşma formülünü öneren ve görüşmeleri yürüten bendim. Bir kez kendimi Merkür ve Sanat İlahları Ajansı'nın edebi ve felsefi yapıtların kullanım ve reklamı konusunda uzmanlaşmış bir temsilcisi olarak tanıtınca her şey rayına oturdu. Afrikalı diktatörün güvenini kazandıktan, Kelt yazarın el yazmasını çalarak çeşitli gizli örgütlerin hazırladıkları ele geçirme planlarından kurtarmıştım. Güvenini yeniden kazandıktan sonra her iki tarafı ikisinin de yararını olacak bir antlaşmayı kabule razı etmek zor olmadı. Liechtenstein'dan gönderilen daha önceki bir mektup Flannery ile Marana'nın arasında başlangıçtaki ilişkileri öğrenmemizi sağlıyor. Ortalıkta dolaşan dedikodulara inanmamalısınız. Güya bu Alp Prensliği, nereli oldukları bilinmeyen ve gerçekten var olup olmadıkları kuşkulu bulunan, üretken ve çok satan yazarlarla antlaşmalar imzalayan ve telif haklarını elinde bulunduran limited şirketin yalnızca yönetimsel ve mali karargahını barındırıyormuş. Şunu söyleyeyim ki beni yetkililere gönderen, beni ajanlara gönderen sekreterlerle ilk karşılaşmalarım sizdeki bilgileri doğrular görünüyordu. Bu yaşlı yazarın gerilimler, cinayetler, köşeye sıkıştırmalarla dolu, bitip tükenmez, sözsel üretimini sömüren şirket etkili bir özel banka gibi kurulmuş. Ama oraya egemen olan atmosferde bir tedirginlik, kaygı vardı. Sanki yarım batacakmış gibi. Nedenini anlamam uzun sürmedi. Aylardır Flannery bir bunalımdaymış. Tek satır bile yazamıyor. Uluslararası düzeyde sermaye bankaları da içinde olmak üzere dünyanın her yanındaki yayın evlerince avansları ödenmiş ve yazılmaya başlanmış sayısız roman, uzman reklam ajanslarıyla yapılmış sözleşmelerle romandaki kişilerin içeceği içkilerin markasından, ziyaret edilecek turizm merkezlerini, büyük terzilerin ürünlerini, ev döşemesini, aletleri kadar her şeyi saptandığı bütün o kitaplar bu açıklanmayan, öngörülmemiş ruhsal bunalımın insafına kalmış. Öylece yarım duruyorlar. Üstadın biçimini bütün incelikleri, bütün numaralarıyla taklit edebilen uzmanlar, hayalet yazarlar ordusu, boşlukları doldurmak, yarı yarıya yazılmış metinleri hiçbir okurun kimin yazdığını ayırt edemeyeceği biçimde tamamlayıp cilalamak için kolları sıvamayı hazır bekliyor. Bizimkinin en son ürünlerinde onların katkıları önemli bir rol oynamışa benziyor zaten. Ama şimdi Flaner'e herkese beklemesini söylüyor. Son teslim tarihlerini geriye atıyor. Plan değiştiriyor. Olabildiğince kısa bir süre sonra çalışmaya başlayacağına söz veriyor. Yardım önerilerini geri çeviriyor. Daha kötümser dedikodulara göre bir günce tutmaya başlamış. Düşüncelerini kaydettiği bir defter. İçinde hiçbir olay geçmiyormuş. Ruh durumlarından ve küçük bir teleskopla evinin balkonundan saatlerce baktığı görünümün betimlemesinden başka. Birkaç gün sonra Marana'nın İsveç'ten gönderdiği haber daha iyimser. Şunu unutmayın, herkesin yapamadığını Hermes Marana yapar. Flaneri ile yüz yüze görüşmeyi başardım. Daha evinin taraçasındaydı. Saksılardaki papaz kalpaklarını suluyordu. Zarif ve sakin bir yaşlı adam. Davranışları hoş. Sinir krizlerinden birine tutulmadığı sürece. Onunla ilgili pek çok haber verebilirim size. Yayın etkinlikleriniz için değerli bilgiler. Size şimdi numarasını vereceğim hesabımın bulunduğu bankaya gönderilecek bir telex ile ilgilendiğinizi gösterirseniz dediğim bilgileri gönderirim de. Marana'yı yaşlı romancının ziyaretine gitmeye zorlayan şey neydi? Yazışmalardan pek anlaşılmıyor. Kendisini BYÜÖ'nün Bağdaşık Edebi Yapıtlar Elektronik Üretim Örgütü'nün temsilcisi olarak tanıttığı ve romanının bitirilmesinde ona teknik yardım önerdiği Flaneri sapsarı oldu, titredi, el yazmasını kucaklayıp göğsüne bastırdı. Hayır, bu olmaz dedi. Buna asla izin vermem. Anlaşılıyor. Biraz da Belçikalı bir yazarın çıkarlarını savunmaya gitmiş görünüyor. Yapıtını Flaneri'nin utanmazca çaldığı Bertrand van der Velde'yi. Ama Marana, Cavadagna'ya kendisini müzevi yazarla ilişkiye geçirmesini yazdığı zaman asıl amacı görünüşe göre yeni romanı birbirine dolaşan çizgilerin ağındanın doruk öykücüklerinin fonu olarak Hint okyanusunda kobalt mavisi suların yanında toprak rengi kumsallarıyla göze batan bir adayı önermekti. Öneri adayı geliştirmeyi, orada taksitle ve mektupla satın alınabilecek bungalovlarla bir köy kurmayı amaçlayan Milanolu bir gayrimenkul yatırım şirketi adına yapılmıştı. Marana'nın bu şirketteki görevi, çeşitli rejim değişiklikleri altında inşaat izni alma ve onları koruma amacıyla iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra devrimci hareketleri özellikle hesaba katarak gelişmekte olan ülkelerin gelişimi için halkla ilişkiler yürütmekle ilgili görünüyor. Bu kisve altında ilk görevini bir gökdelenin inşaatının ön sözleşmesi için görüşmeler yaptığı İran Körfezi'ndeki bir sultanlıkta yerine getirmiş. Çevirmenlik işiyle ilişkili olarak beklenmedik bir fırsat. Ona normalde Avrupalılara kapalı olan kapıları açmış. Sultanın son karısı bizim oralı. Duyarlı ve tedirgin mizaçlı bir kadın. Doymak bilmez bir okuma açlığıyla beslense de coğrafi konumun, yerel göreneklerin ve saray teşrifatının içine hapsolmuş. Çok yalnızlık çeken bir kadın. Aşağıdaki koyu karanlıkta Bakar'ı okumakta olduğu nüshasındaki bir basım hatası yüzünden okumayı bırakmak zorunda kalınca çevirmenine bir mektup yazıp olayı kınamış. Marana hemen Arabistan'a koşmuş. Çapaklı gözlü, yaşmaklı, yaşlı bir kadın kendisini izlemem için işaret etti. Bergamotların, kara tavukların, fıskiyelerin arasında üstü kapalı bir bahçede hanım sultan bana doğru geldi. Üzerinde çivit maviler, yüzünde yeşil ipek üzerine beyaz yaldız benekli bir yaşmak, alnında bir dizi mavimsi zümrüt. Bu hanım sultanı merak ediyorsun. İnce mektup kağıdından oluşan bu sayfaları gözlerin telaşla tarıyor. Sanki hanım sultan her an görünebilirmiş gibi. Her mektup öyküyü daha da karmaşıklaştırıyor. Cavadagna'ya çölün kıyısında şaşalı bir konaktan yazdığını söyleyen Marana birdenbire ortadan yok oluşun nedenini açıklamaya çalışıyor. Sultanın özel görevlilerinin nasıl zorla kendisini yoksa iştah kabartıcı bir sözleşmeyle kandırarak mı oraya götürüp orada tıpkı eskisi gibi işini sürdürmesini istediklerini anlatıyor. Sultanın karısı kendisini hoşnut edecek kitaplardan yoksun kalmamalı. Evlenme sözleşmesine konmuş bir madde bu. Evlenmeye razı olmadan önce gelinin azametli talibine koştuğu bir şart. Genç hükümdarın belli başlı batı edebiyatlarının karısının rahatça okuyabildiği özgün dillerindeki en son yapıtlarını getirttiği huzurlu bir balayı döneminden sonra durum nazikleşiyor. Sultan devrimci bir komplodan kuşkulanıyor. Haklı olarak anlaşılan. Gizli servis, işbirlikçilerin bizim alfabemizle basılmış sayfalardan şifreli mesajlar aldıklarını öğrendi. Bir ambargo koydu. O zamandan beri uygulanıyor ve sultan ülkedeki bütün batı kitaplarına el konmasını emretti. Bu arada eşinin özel kitaplığına kitap sağlama işi de durdu. Doğasından gelen bir güvensizlik anlaşıldığına göre belli kanıtlarla da birleşince sultanın karısının devrimcilerle işbirliği yaptığı kuşkusuna kapılmasına yol açıyor. Ama sultanın adamları gelip de yeni okumaya başladığı bir romanı Daha kesin söylersek, Bertrand van der Velde'nin romanını elinden zorla alınca Hanım Sultan büyük bir öfkeye kapılıp o kızgınlık içinde tehdit edince evlilik sözleşmesindeki o ünlü maddenin yerine getirilememesi hüküm sürmekte olan hanedanlık için çok külfetli sonuçlar doğuracaktı. İşte o zaman Hermes Marana'nın o romanı Hanım Sultan'ın ana diline çevirmekte olduğunu öğrenen Sultan'ın gizli servisi çok değişik türden inandırıcı savlar ileri sürerek onu Arabistan'a gelmeye razı ettiler. Hanım Sultan'a her akşam düzenli olarak şart koşulduğu miktarda artık özgün baskısıyla değil ama çevirmenin elinden taze çıkmış daktilolu roman metni veriliyor. Özgün'ün art arda gelen harflerinde, sözcüklerinde şifreli bir mesaj vardıysa bile artık bunu geri çevirmenin olanağı yoktu. Sultan beni çağırtıp kitabı bitirmem için daha kaç sayfanın kaldığını sordu. Politiko evliliksel aldatılma kuşkuları içinde en korktuğu anın henüz ikinci bir romana başlamadan önce birincinin bitişi üzerine geriliminin düşmesiyle karısının içine düşeceği durumdan sabırsızlanmaya başlayacağı an olduğunu anladım. İşbirlikçilerin fitili tutuşturmak için karısından işaret beklediklerini biliyor ama Hanım Sultan saray havaya uçacak bile olsa okurken kendisini asla rahatsız etmemelerini buyurmuş. O andan korkmak için benim de haklı nedenlerim var. Saraydaki ayrıcalıklı durumumun sona ermesi anlamına gelir bu. Böylece Marana, Sultan'a Doğu'nun edebiyat geleneğinden çıkarılmış bir strateji önerir. Bu çeviriyi gerilimin en yükseldiği noktada kesecek ve ikinci bir roman çevirmeye başlayacak ve ikinciyi çok basit bir çözümle birincinin içine sokuşturacaktı. Örneğin birinci romandaki bir kişi bir kitap açıp okumaya başlar. O kitapta kesilir üçüncüsü başlar. O da fazla sürmez dördüncüsü ve benzeri. Bu mektupların sayfalarını çevirdikçe pek çok duygu seni rahatsız ediyor. Araya giren üçüncü bir kişi aracılığıyla izlediğine sevindiğin kitap gene kesiliyor. Hermes Marana sana okuma cennetine zehrini akıtan bir yılan gibi görünüyor. Dünyanın bütün romanlarını anlatan Hint Yalvacın yerine şimdi karşında şu düzenbaz çevirmen tarafından tasarımlanmış bir tuzak roman, gerilim noktasında kesilen roman başlangıçları var. Tıpkı işbirlikçiler o ünlü suç ortaklığına başlamak için boş yere beklerken ve zaman Arabistan'ın düz kıyılarında kımıltısız dururken ayaklanmanın ip gibi gerilmiş durması gibi. Okuyor musun yoksa uyanıp düş mü görüyorsun? Bir yazı manyağının gevezelikleri seni bu kadar etkiliyor mu? Sen de mi şu petrollü hanım sultanı düşünüyorsun? Arabistan'ın haremlerinde kaptan kaba romanlar boşaltan adamın yazgısını kıskanıyor musun? Bir kitabın aynı anda iki kişi tarafından okunmasıyla kurulan ve Ludmilla ile senin aranda kurulacağını düşündüğün o özel bağı, iç ritim ortaklığını gerçekleştirmek için onun yerinde olmayı mı isterdin? Marana'nın türettiği yüzü olmayan kadın okura, tanıdığın öteki okurun yüz çizgilerini mal etmemek elinde değil. İnsanı bitkin düşüren Musumi isminde Ludmilla'yı cibinlikler arasında yan yatmış uzanırken görüyorsun. Sayfanın üzerinde saçları dalgalanıyor. Saray fesadı sessiz sedasız bıçaklarını bilerken o sanki yağlı katran katmanların üzerinde kuru kumlardan devletin yararı ile enerji kaynaklarının paylaşılması gereği ölüm tehlikesinden başka bir şeyin kalmadığı bir dünyada hayatta yapılabilecek tek şey buymuş gibi kendisini okumanın akışına bırakmış. Yazışmalarını yeniden karıştırıp Hanım Sultan ile ilgili daha sonraki haberleri arıyorsun. Başka kadın kişilerin görünüp ortadan silindiklerini görüyorsun. Hint okyanusundaki adada kara gözlükler takmış, fındık yağı sürülmüş bir kadın yazın en sıcak günlerini güneş ışını ile kendisi arasında tanınmış bir New York dergisine küçük bir kalkan gibi geldi. Onun okuduğu sayıda Silas Flanner'in yeni gerilim romanının başı var. Marana ona ilk bölümün dergide yayınlanmasının İrlandalı yazarın romanda herhangi bir viski ya da şampanya markası, otomobil modeli, turizm merkezi adı geçirtmek isteyen şirketlerle sözleşme imzalamaya hazır olduğu anlamına geldiğini söylüyor. Galiba reklam komisyonu aldıkça hayal gücü açılıyor. Kadın düş kırıklığına uğruyor. Silas Flanery'nin sadık bir okuru. Benim yeğlediğim romanlar diyor, daha ilk sayfada insanın rahatını kaçıranlardır. İsviçre villasının taraçasından Silas Flanery 3 ayaklı bir teleskop ile vadinin 200 metre aşağısında bir başka taraçada bir şezlonga oturmuş dikkatle kitap okuyan bir kadına bakıyor. Her gün orada diyor yazar. Yazı masama oturmadan önce ona bakma gereksinimini duyuyorum. Kim bilir ne okuyor. Benim kitabım olmadığını biliyorum ve bunu bilmek elimde olmadan beni üzüyor. O kadının okuduğu gibi okunmak isteyen kitaplarımın kıskançlığını duyuyorum. Onu izlemekten hiç yorulmuyorum. Bir başka zamanda ve mekanda asılı duran bir dünyada yaşıyormuş gibi görünüyor. Masama oturuyorum ama uydurduğum hiçbir öykü iletmek istediğim şeyin karşılığı olmuyor. Marana ona artık çalışamamasının nedeninin bu olup olmadığını soruyor. Yo, hayır, yazıyorum diyor. Ancak şimdi onu gözlediğim içindir ki yazıyorum. O kızın her gün, her saat buradan görünen okumasını izlemekten başka bir şey yapmıyorum. Okumak istediği şeyi yüzünde görüyor ve aynen onu yazıyorum. Marana buz gibi bir sesle hem de sözcüğü sözcüğüne diyerek sözünü kesiyor. O kadının okuduğu aşağıdaki koyu karanlıkta bakıyor romanının yazarı Bertrand van der Velde'nin hem çevirmeni hem de çıkarlarının temsilcisi olarak ondan çalmayı bırakman konusunda seni uyarıyorum. Flaner'i bembeyaz kesiliyor. Kafasını uğraştıran tek bir kaygı varmış gibi görünüyor. Yani sence o okurun böylesine bir tutkuyla yutarcasına okuduğu kitaplar van der Velde'nin romanları öyle mi? Buna dayanamam. Afrika'daki havaalanında kaçırılan uçakta yere serilmiş yatan, yelpazelenen ya da geceliğin ısı derecesi düşünce hosteslerin dağıttığı battaniyelere sarılmış rehinelerin arasında Marana bir köşeye çekilmiş oturan, uzun etekliğin altından dikilmiş dizlerini kollarıyla kucaklayarak sehpa gibi kullanan, kitabın üzerine düşen saçları yüzünü gizleyen, sanki her şeyi orada bir sonraki bölümde karar verilecekmiş gibi eliyle sayfaları düzensizce çeviren genç kadının soğukkanlılığına hayran kalıyor. Uzayıp giden rastgele bir aradalığın hepimizin görünüşünde ve davranışlarında yarattığı çöküşten bu kadın bana korunmuş gibi görünüyor. Kendini yalıtmış, uzak bir gezegende kozasının içindeymiş gibi. İşte ancak o zaman Marana'nın aklına geliyor. SGÖ korsanlarını, bu tehlikeli operasyona kalkışmalarına değecek kitabın benden aldıkları değil, bu kızın okuduğu kitap olduğuna inandırmalıyım. New York'ta kontrol odasında okurun bilekleri koltuğa bağlanmış, tansiyon ölçer ve dinleme aleti kayışları gerekli yerlere takılmış, tepesindeki saçların altında şakakları, dikkatinin yoğunluğunu ve uyarıların sıklığını ölçen beyin içi filmi makinesinin yılansı tellerinin kıskacında. Bütün işimiz ölçümler için kullanacağımız deneyin duyarlılığına bağlı. Üstelik bilgisayarımızdan çıkan romanları ve roman çeşitlemelerini kesintisiz okuyacak kişinin gözlerinin ve sinirlerinin güçlü olması gerek. Okuma dikkati belli bir sürede belli yüksekliklere ulaşıyorsa ürün uygundur ve pazara sürülebilir. Dikkat, tam tersine gevşiyor, dağılıyorsa o bileşim geri çevrilir. Ögeleri oradan alınıp başka bağlamlarda kullanılır yeniden. Beyaz önlüklü adam sanki takvim yapraklarını koparır gibi beyin içi filmlerini birbiri ardına alıp çıkarıyor. Daha kötü, daha kötü diyor. Üretilen romanlardan teki bile tutmadı. Ya programın yeniden gözden geçirmesi gerek, ya da okur çalışmıyor. At gözlüğü ile siperlik arasındaki ince yüze bakıyorum. Kulaklarındaki tamponlar ve çenesinin oynamasını engelleyen kayış yüzünden hareketsiz duruyor. Acaba yazgısı ne olacak? Marana'nın neredeyse kayıtsızca ortaya attığı bu sorunun yanıtını bulamıyorsun. Kadın okurun sanki hep aynı kişiymiş gibi mektuptan mektuba kılık değiştirişini soluksuz izledin. Başka başka insanlardıysalar da sen onların hepsine Ludmila'nın görünüşünü verdin.